Merhaba sevgili Medyascope TV izleyicileri. Meraklısına Bilim programının 3. bölümüyle birlikteyiz bu akşam. Bu akşam çok ünlü bir matematikçiyi konuşacağız. Robert Langlands. Robert Langlands en son Abel ödülünü kazandı. Bu ödülün anlamını da konuşacağız. Tabii ne anlama geliyor bu ödül ve ne yaptı da Robert Langlands bu ödülü kazandı. Bunu da konuşacağız. Konuğumuz... Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi ve bilim akademisi üyesi Profesör Doktor Cihan Saçlıoğlu. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Cihan Saçlıoğlu gibi Robert Langlands da aslında bilim akademisi.
Evet, evet. Biz onu teklif ettik. Ve tabii dedi, memnun olurum, büyük memnuniyetle. Ve tabii bizim için hakikaten büyük şeref.
Langlands'ın matematik için ne önem ifade ettiğini elbette konuşacağız ama bizi derken Türkiye'yi de çok yakından ilgilendiren birisi. Neden? Çünkü bir Türkiye sevdalısı diyebilir miyiz?
Öyle, öyle.
Şimdi işin matematik kısmına geleceğiz ama önce bir Langlands'ı tanıyalım. Çünkü herkes tanımıyor olabilir. Bir hayat hikayesinden bahsedelim önce. 1936'da Kanada'da dünyaya gelmiş ve British Columbia Üniversitesi'nde matematik
lisans.
Siz
evet. Aslında hatta birazcık daha geriye de gideyim. Entelektüel bir aile çevresinden gelmiyor. Kendisi de hiçbir şekilde bunu saklamıyor. Fakat lisede yani orada normal bir hayat yaşamayı düşünüyor. Ortaokul lise öğrencisiyken. Fakat bir hocası bunda hakikaten olağanüstü bir yetenek olduğunu fark ediyor. Hoca diyor ki, herkesin önünde hoca diyor bana nutuk attı. Eğer sen bunları, bu yeteneğini değerlendirin, yeteneği ihanet edersen çok yazık olur. Bundan sonra sen üniversiteye gideceksin diyor. Bundan sonra o zamana kadar üniversiteye gitmeyi ciddi olarak düşünmemiş. Ondan sonra University of British Columbia'ya gidiyor. Ve orada tabii kısa zamanda çok başarılı oluyor. Arkasından Yale'e doktoraya kabul ediliyor matematik bölümüne. Bundan sonra Yale'de doktorasını 2 senede bitiriyor. Yani normal olarak 4-5 senede evvel bitmez yani. Onun ilk senesinde zaten tezini bitiriyor da ikinci senesinde sonradan yapacağı işlerde bayağı bir ilerleme kaydediyor falan. Ondan sonra ve oradan sonra belli ki bir sürü insanın ilgisini çekiyor. Bu belli ki geleceğin bir yıldızı olacak. Ve ona Yale'de bir iş veriyorlar. Pardon, Princeton'da iş veriyorlar. Princeton Üniversitesi'nde. Princeton'da şeyi karıştırmak lazım. Princeton Üniversitesi var. Bir de Princeton İleri Araştırma Enstitüsü. Orada öğrenci yok. Sadece çok seçkin araştırmacıların başka dünyada hiçbir derdi olmadan kendi konularında çalışacakları bir yer. Neyse, bu üniversiteye öğretim üyesi olarak alınıyor. Bundan sonra ve 67 senesinde, 66 senesinde orada bir sürü anlaşanlı profesör var ama bir de şey var. André Weil diye bir büyük bir Fransız matematikçisi var. Langlands'dan herhalde bir nesil falan daha büyük. Bundan sonra herkes André Weil'i tanıyor. Langlands'ı duyanlar var, duymayanlar var. Bundan sonra Langlands bir gün onunla bir konuşuyor. İşte aklımdan şöyle şeyler geçiyor falan. İşte şununla şunun arasında, şununla şunun arasında bir ilişkiler olduğunu düşünüyorum falan. Weil dinliyor. Ya diyor, sen bunları bana bir yazsana. Bu da oturuyor. 17 sayfalık bir mektup yazıyor.
O mektubu rejideki Aytu arkadaşımızdan
el yazısıyla.
El yazısıyla yazılan o mektubun
orijinali. Evet, bu matematikte bir tarihi bir şey yani. Bir dönüm noktası. Ne kadar o yazısı çok aslında güzeldir de yani okuması da o kadar kolay değil. Neyse, André Weil şey diyor. Tamam güzel ama diyor, sen bunu bir de daktilo ettir. Bundan sonra ben sonra bunu dağıtırım. Diğer matematikçiler arasında ve hakikaten daktilo ediyor. Bundan sonra ve o hakikaten matematikte birçok insan tarafından yeni bir dönemin başlangıcı gibi kabul ediliyor. Çünkü insanlar adını duyuyorlar, ne yapmaya çalıştığını anlıyorlar ve bu konuda üzerinde ufak ufak çalışmaya başlıyorlar.
Ama herkes de bu mektupta yer alan fikirlerin çok parlak fikirler olmadığını düşünenler.
Doğru. Şüpheyle karşılaşan da bir sürü insan var. Hatta şüpheyle karşılayanların arasında benim anladığım, bu biraz artık dedikoduya giriyor ama yani Langlands biraz söyledi, biraz da adamı kötülememek için bazı üstü kapalı geçti falan ama o sıradaki Langlands'ın patronu Princeton'da dekan. Bundan sonra biraz demeye getiriyor galiba. Ya bunlar işte güzel güzel de yani sen biraz da daha böyle elle dişe dokunur bir şey yapsan falan. Ondan sonra o da benim anladığım kadarıyla orada istifayı basıyor. Ve 4 küçük çocuğu var falan. Ama bu tahmin edilmez bir şey onun için. Ondan sonra ve işsiz Princeton'da olmasına rağmen. Fakat o sırada bir Türk komşusu var. Orhan Türkay galiba hayatta değil artık. Bir iki sene evvel galiba.
Şeyde yazısında evet. Merhum olduğunu söylüyor.
Evet, öyle. Bunların küçük çocukları var. Orhan Bey'in ve eşinin de küçük çocukları var. İlk önce hanımlar ve çocuklar falan tanışıyor.
Bu arada bunlar, sözünü kestim. Buyurun. Orhan Bey de bir akademisyen, iktisatçı.
Ekonomist, biliyorum. Evet, evet, evet.
O sırada misafir öğretim üyesi.
Misafir öğretim üyesi, haklısın. Aynen öyle. Ondan sonra ve Orhan Bey buna şey diyor. Ya diyor, sana iş şey yapabilirim, tavsiye edebilirim. Orta Doğu Teknik Üniversitesi İngilizce ders veriliyor orada. Ondan sonra öğrenci dersler İngilizce yapılıyor. Ve yeni kurulduğu için Ford Foundation parası, Ford Vakfı parasıyla da epey paraları var. Yabancı öğretim üyelerini falan getirmek istiyorlar. Oraya bir yaz diyor. Önce ODTÜ Matematik bölümüne yaz. Onlar ilgilenirlerse para gelir. Ondan sonra ODTÜ'ye yazıyor. ODTÜ'den tamam çok güzel gel diyorlar. Ondan sonra tamam o da geliyorum diyor. Ondan sonra geliyorum dedikten sonra aslında bir müddet sonra ona Yale'den öğretim üyeliği teklifi geliyor. Bu mantıklı bir adam bu durumda ne yapar? Ya ODTÜ'ye yazar kusura bakmayın yani ben çok zor olacaktı gelmem işte burada kalmaya kadar. Öyle demiyor. Öbür tarafa söz verdim. Şey yazıyor. Yale'e yazıyor. Çok teşekkür ederim gelmek isterim de bir sene sonra gelsem olur mu? Tamam diyorlar. Ondan sonra ve Türkiye'ye geliyor o sırada. Türkiye'ye geliyor ve ben o sırada ben de fizik öğrencisiyim. Yani biraz şahsi şeylere gireceğiz ister istemez. Kusura bakmayın çünkü ben tanıma vasıtasıyım.
Zaten birebir tanışmış olduğunuz için bizimki yani, daha da fazla
ama
önemli.
Yani şöyle bir tehlike var. Yani bazen önemli insanları tanımış insanlar o önemli insan hakkında konuşmaya başladıkları zaman onların insanları anlatmıyorlar, kendilerini anlatıyorlar. O tehlikeden kaçınmak, ondan kaçınmak istiyorum. Neyse ama yani burada doğru. Ben gittim ondan hiç gereği olmayan bir fizikçi olarak bir meraktan bir matematik dersi aldım. Ondan sonra benden işte 12 yaş büyüktür o. Yani çok da genç gösterir. Karşımıza böyle bir graduate öğrenci tipli, lisansüstü öğrenci tipli birisi geldi. Ama çok son derece mütevazi, tatlı ondan sonra. Sonra matematikteki zaten bir takım öğrenciler o derste vardı. Ama fizikten de bir iki arkadaşım. Yılmaz Akkılız belki adını duymuşsunuzdur. Ondan sonra o da mesela de, o dersi kaydoldu falan. İki sömestr ondan ders aldık. Ve çok güzeldi. Fakat bir de baktık ki ikinci sömestrin sonunda bir finaller var. Bize ödev soruları verdi. Biz çalışıyoruz. Bir de baktık o masanın üstüne bir Türkçe gazete açmış. Onu okuyor. Arada bir sene içerisinde, iki sömestr içerisinde bayağı bir Türkçe öğrenmiş anlaşılan.
Şeyden, Türkiye'ye gelmeden önce Türkçe dersi almış mı? Yoksa
yok almamış. Yani bir şey, Jeffrey Lewis diye bir adamın bir Teach Yourself Turkish falan diye bir kitabı vardı. O bir Teach Yourself serisinden. Onu almış. Aa bu çok güzel, çok mantıklı falan, matematik problemi çözer gibi. Ondan sonra
zaten dil öğrenmeye çok
bir merakı
tutkusu var.
Evet.
Anladığım kadarıyla. Evet. Türkçenin yanında başka diller de.
Evet. Yani bize de geldiğinde mesela o dediğim ODTÜ'deki ilk derste konuya şimdi girmeyeyim. Sayılar teorisiyle ilgili bir şey. Daha doğrusu reel sayıların inşası. Fakat bir klasik kitap var. Naziler tarafından sürülmüş falan bir böyle büyük bir matematikçi, Alman matematikçi Edmund Landau diyor. Onun bir kitabı, o bir klasik. Langlands'da yani birçok hoca böyle yapar aslında. Bir şey öğrenmek istediğiniz zaman o konuda ders verirsiniz. Bundan sonra Langlands'da bu kitabı bize kendisi Almanca'dan okuyup bizi İngilizce'ye çevirip anlatıyordu. Çok güzel bir dersti. Bundan sonra dediğiniz gibi ama o zamana kadar Almanca'yı okuma yazma seviyesinde ve Fransızca'yı Almanca'yı okuma yazma seviyesinde ondan evvel biraz Rusça kendi öğrenmiş. Biraz da bir hocayla falan. Bundan sonra Türkçe'yi de işte Türkiye'de ilk bir giriş yapmış oldu. Neyse, sonra ODTÜ'deki senenin bir başka özelliği de ODTÜ'nün o sırada altın dönemi. Cahit Arf orada, Feza Gürsey orada. Ondan sonra Kemal Kurdaş rektör ve Cavit Ergünsoy diye bir çok parlak bir başka fizikçi vardı. O da 45 yaşında falan kalp krizinden gitti. Neyse yani...
Cahit Arf'la ilişkisi nasıldı mesela?
Cahit Arf'la ilişkisi enteresan. Çünkü Cahit Arf orada matematik bölümünde herkesin taptığı bir adam. Yani haklı olarak da. Çünkü onun klasında bir matematikçi yok etrafta. Yaş olarak falan da büyük bir fark var. Ondan sonra herkes onun ağzına bakıyor. Bu genç birisi geliyor. Kanadalı. Ondan sonra herkes bakıyor. Cahit Arf bunun hakkında ne diyecek? Ondan sonra Cahit Arf da bununla bir gidiyor konuşuyor falan. Sen ne yapıyorsun? Ondan sonra o da anlatıyor yaptıklarını. Cahit Arf biraz bunları böyle fazla soyut, ayağı yere basmayan şeyler gibi bir olduğuna bir izlenim ediniyor. Ondan sonra ve galiba diğer matematik üyeleri de ODTÜ'nün Cahit Arf'ın böyle düşündüğünü hissediyorlar. Ondan sonra kimse adamla pek gelip konuşmuyor ondan sonra. Yani böyle kabalık babalık etmiyorlar da yani bir uzak duruyorlar falan. Ve o sırada yalnız bir sene boyunca. Fakat dediğim gibi hiçbir şeyden yılan bir adam değil. Yani böyle şeyde yani mücadele edeceğim falan havasında da değil. Yani sadece bildiğini doğru şeyi yapıyor. Ve o sırada bir Fransız matematikçi, Jacquet diye bir adam var. Onunla bir şekilde mektuplaşmaya başlıyor. O mektuplaşmadan ikisi birlikte bir teori geliştiriyorlar. O teori de kitap haline geliyor. O da başlı başına bir ayrı teori yani. Neyse, arada zaten dediğim gibi Yale'den teklif gelmiş. Ona da kabul edeceğini söylemiş. ODTÜ'den ayrılınca oraya gitti.
Ona gelmeden önce şeyi de bir konuşsak.
Orada arkadaşım Mükremin o sınıfta. Evet, o çok acıklı bir hikaye. Çok acıklı bir hikaye. Yani yani tam bir yandan bu şey vardır ya meşhur iki şehrin hikayesi en iyi zamanlarda, en korkunç zamanlarda falan. ODTÜ'nün de o yönden bir bakıma çok parlak bir dönem. Bir yandan da öğrenci olayları, ilk şiddet olayları falan filan ve yani utanarak söyleyeyim ki biz de o Kemal Kurdaş'a falan da o sırada protestolar ettik falan filan. Yani salaklığın daniskası. Yani neyse ve herkes de bizi toleransla karşıladı. Neyse oradan aramızda bu Mükremin Neşeli diye bir arkadaşımız vardı. Yani benim hakikaten hayatım boyunca, şimdi 70 yaşındayım, Türkiye'de tanıdığım en huyen, tertemiz ve berrak kafalı ve matematiğe de özel bir yatkınlığı olan bir adamdı. Ve Langlands onu, yani biz birkaç arkadaş dersten aldık falan. Langlands, bunlar iyi öğrencilermiş falan filan dedi. Ama yani onun da yerinin farklı olduğunu Langlands bizden daha iyi biliyordu, biz de biliyorduk. Ve onu Yale'e götürmek istiyordu ama bizim arkadaş o sırada artık devrimci şeylere baş koymuş. Çok da yani matematikçinin mizacında bir şey oluyor. Çok defa rastlanan bir şey. Büyük genelleme olacak ama yani bir inatçılık oluyor. Bundan sonra Langlands biraz ısrar etti falan ama Cahit Arf ısrar etti. Ya bu adamı kaybetmeyelim. Çok ciddi bir yetenek. Bundan sonra öbür tarafta harcandı gider. Yani tek harcandı gitti.
Evet. Yani. Peki Langlands Türkiye'de bulunduğu o yıl içerisinde bu akademik çalışmaların dışındaki zamanda nasıl birisiydi?
Biz işte Feza Beylerle bir ahbaplıkları oldu. Biz tabii öğrenci olarak nesil farkı falan o işin biraz dışındaydık. Ama Türkiye o her yere gittiği yerde bir yabancı gibi olmak istemiyor. Yani orada hayat nasıl yaşanıyorsa ona ayak uydurayım, o dili konuşayım. Ondan sonra mesela onu şeyle görürdük. Şimdiki gibi plastik poşetler yoktu. Herkes file. Pazara gider filesiyle. Otobüsüne biner, evine döner falan filan. Ondan sonra ve ondan da hiçbir yüksünmesi, şikayeti yoktu. Hatta memnun da öyle yapmaktan.
Yani hatta insanlar kendisiyle daha çok İngilizce konuşmak istiyorlarmış. Ve ondan
o sırada ama yani o sırada pek kimseyle Türkçe konuşacak hali yoktu. Yani Türkçe biraz anlıyordu da. Fakat sonradan öyle. Yani gittiği yerde o lisanı konuşmak istiyor. Ve bilhassa da bir lisanı öğrenmek isterse gidiyor o lisanda ders vermek istiyor. Türkiye'de daha sonraki seneler geldi ve böyle şeyler, böyle dersler verdi.
Şeye bir inancı var galiba, matematikle dil arasında bir...
İşte onu bilmiyorum. O benim spekülasyonum. Yani diyorum acaba kendi şeyini, matematik yaratıcılığını stimüle etmek için, uyarmak için bunun faydası olduğunu mu gördü? O yüzden mi böyle?
Yani bir hocası da öyle bir şey tavsiye etmişse...
Hase, Cahit Arf'ın hocası Hase, o da Türkçe öğrenmiş ve Cahit Arf'ın eşiyle Türkçe mektuplaşırlarmış.
Sonra Türkiye'den ayrılıyor, tekrar Yale'e dönüyor.
Türkiye'den ayrıldı, Yale'e döndü. Yale'de ama birkaç seneden sonra bu defa o Princeton'ın, işte o dünyanın en üst fil dişi kulesi o yani. Zaten Princeton'da Einstein'ı oraya çekmek için kurulmuş orası. Ve Einstein'ı da çekmek için en önemli şey, maaş falandan daha önemlisi ve sükunetten daha da önemlisi, bir sorumluluğun yok. Sen otur, istediğini üzerinde çalış, düşün, taşın. Hiçbir şey çıkmazsa da çıkmaz. Yani burada
ders
olman
kağıdı
yeter.
Falan da sınav yok, kağıdı da okumuyorlar.
Yok,
bir idari görevleri yok.
Öğrencilerin şey karşısına yok. İstemezlerse öğrencinin karşısına çıkmak diye bir şey yok. Ondan sonra idari görevlerden falan, aman onların hepsi başkaları hallediyor. Ondan sonra işte o sırada oraya gelen matematikçiler, Einstein var. Gödel teoremi var ya meşhur. Bir şeyin yanlış mı doğru olduğunu matematikte bazen ispat edemeyeceğinizi ispat edebilirsiniz. Ondan sonra Gödel orada, Einstein orada. Hermann Weyl diye gene bir başka büyük Alman matematikçisi orada. Hatta Langlands'da enstitütte Einstein'ın ofisine yerleştirdiler ve titri de şeydi, profesör de bir de Hermann Weyl profesör. Yani neyse orada kendisi de söylüyor, aslında onun gibi böyle yaratıcı bir insan için 36 yaşında bu rahatlığa ulaşmak, sonra istediğini yap ama zaten adamın yapacağı da belli yani, o program koymuş ortaya. Programda da belki biraz programa mı girelim? Langlands programı.
Programa gireceğiz. Oraya gelmeden bir de tekrar Türkiye meselesine dönelim. Amerika'ya döndükten sonra tekrar geliyor mu Türkiye'ye?
Hemen değil. Hemen değil. Amerika'ya gittikten sonra Türkiye'ye gelişinde aslında ben orada bir rol oynamış oldum. Şu şekilde. Ben 67 döndü. Ondan sonra Türkiye'ye bir ilişkisi olmadı. Feza Bey'le Yale'de görüşüyorlardı. O kadar. Belki Türkay Bey'le de, Osman Türkay Bey'le de devam ediyor muydu? Ahbaplıkları bilmiyorum. Olabilir, şu olabilir. Fakat yani Türkiye'ye gelme gitme gibi bir şey yoktu. Ondan sonra fakat bu 80 senesinde tam 12 Eylül'den 12 gün önce ben Almanya'ya gittim. Alexander von Humboldt doktora sonrası bursuyla eşimle birlikte gittik. Ondan sonra Bonn Üniversitesi'ne gittim ve duydum ki Bonn Üniversitesi'nde yani çok iyi bir matematik bölümü var. Ondan sonra ve Langlands bir seneyi orada geçirecekmiş. Eski hocama gidip göreyim dedim. Ondan sonra gittim gördüm. Dedi, seni hatırladım dedi. Ama senin o zaman sakalın yoktu. Bir de şişmanlamışsın. Ondan sonra bize akşam yemeğe gelsenize dedi. Ondan sonra gittik. Sonra orada bir sene boyunca epey görüştük. Sonra o beni Princeton'a davet etti. Sonra Princeton'da, o enstitüde ben de bir sene geçirdim. Sonra Türkçe ilgisi de bu görüşmemizden sonra bir canlandı onda. Ya ben bu Türkçe'ye tekrar bir döneyim. Bundan sonra ve diyor ya o kadar da unutmamışım. Yani o 67'de gazete okur halinden 82'ye kadar falan 15 yıl geçmiş. Pek de unutmamışım. Hadi biraz daha okuyayım, öğreneyim falan. Taze edeyim. Bundan sonra onun için Türkiye'ye biraz gelmeye gitmeye başladı. Bundan sonra ve Türkçe öğrenme, bir lisan öğrenme istediği zaman da o lisanda matematik dersi vermek istiyor.
Nitekim veriyor da Türkiye'de.
Efendim?
Nitekim veriyor da Türkiye'de.
Evet. Yani ben dedim o zaman ben Boğaziçi'ndeydim. Gelin Boğaziçi'nde verin. Ondan sonra Boğaziçi'ndeki matematik öğrencileri falan da gayet iyi. Ondan sonra ama dedi onlar zaten İngilizce biliyorlar. Yani ben onlara neden şimdi şey anlatayım, Türkçe anlatayım onları. Hakikaten Türkçe ders verilen bir yere gideyim de orada olsun, yapayım bu işi. Ondan sonra peki neresi olabilir? İşte düşündük taşıdık, benim aklıma bir kişi falan geldi. Yıldız Üniversitesi. Sonra Yıldız Üniversitesi'nde bir defa değil birkaç defa gitti. Ondan sonra o Türkçe dersleri verdi. En sonunda şeyde Galatasaray Üniversitesi'nde orada da şu o, resmi gösterebilirsiniz. Evet. Galatasaray Üniversitesi'nde kendi şeyi üzerine, kendi programı üzerine Türkçe bir dizi ders verdi. Orada tahtanın başında bunları anlatıyor. Tahtaya bu bakabilirseniz. Bu hangi yıl hakikaten? Yani şey 2000
olabilir mi?
Efendim?
2009 olabilir mi?
Olabilir, o civarlarda bir şey. İnsanlar yani bu derslere devam etti falan filan ama yani Türkiye'de Langlands programını hakikaten anlayan İlhan İke'de var. O biliyor. Türkiye dışında Türk asıllı fakat Amerika'ya yerleşmiş birkaç kişi var. Onlardan Langlands programını hakikaten anlayan, oraya katkı yapan insanlar falan filan da var ama yani Türkiye'de herhalde Türkiye'de oturanlar arasında en iyi bilen İlhan İke'dedir.
Şimdi o meşhur programa gelelim. Evet. Ama ondan önce şey bu Abel ödülünü kazanıyor.
Ha, evet,
en
evet,
son.
Evet.
20 Mart 2018 yani
evet.
bir buçuk ay önce kadar açıklandı
evet.
galiba.
Evet,
yanlış hatırlamıyorsam.
Evet.
Bu ödülü kazanıyor. Matematiğin Nobel'i deniyor bu Abel ödülüne. Niye
evet.
böyle deniyor? Bunun önemi nedir? Ve evet. ne yaptı da Langlands bu ödülü kazandı?
Evet. Şimdi belki burada şeyden de Abel'in kim olduğundan da birazcık bahsetmek iyi olur. Yani trajik bir hikaye. Norveçli nispeten fakir bir ailenin bir çocuğu. Müthiş yetenekli matematiğe. Doğal bir yetenek. Ve Norveç'te fakir bir memleket olmasına rağmen mesela orada kütüphanede ama şeyde varmış.
Mesela, o dönem fakir tabii değil mi?
Evet o dönem fakir. fakat yani gelir bakımından fakir belki fakat şey... Mesela onu da duymuştum ki o sırada Oslo Şehir Kütüphanesi'nde mesela önemli Fransız matematikçilerin toplu eserleri var. Yani Abel de onlara gidip bakmış. Ve Abel gibi bir adam da bakınca ha tamam anlıyor. Ondan sonra ve adam daha 20'lerinde bayağı önemli işler yapıyor. Fakat değeri onu da tam anlaşılmıyor. Çünkü Norveç böyle çok taşra memleketi. Büyük Fransız matematikçileri falan, Gauss, Maus, kim dinleyecek bunu? Ondan sonra biraz farkına varıyorlar ama yani adam 28'inde, 29'unda tüberkülozdan gidiyor. Şimdi Norveçliler, İsveç'in Nobel'i var. Nobel'de fizik var ama matematik yok. Matematiği de biz yapalım, Abel'in adını verelim diye bir çok güzel bir düşünce. Ve o kaç defa verildi? Yani 5-6 defa verildi. Yani Langlands ilk alan 10 kişi arasında falan. Tam sayısını bilmiyorum şimdi ezbere ama. Diğer alanlarda çok anlaşanlı insanlar. Ve matematikte bunların dışında bir tane çok prestijli ödül şey vardı. Para bakımından Nobel gibi değil. Top 5000 dolar. Amerikalı bir Fields medali diye bir şey. O Fields medalini de 4 senede bir 4 kişiye veriyorlar. Bundan sonra ve Langlands'ı düşünüyorlarmış ya. O genç müthiş buna bir noktada verelim. Ama dur o 40 yaşını aşarsanız alamıyorsunuz. Daha onun var. Önce şuna verelim falan diyorlar. Sonra bakıyorlar adam 40'lı geçmiş.
Yanlış hesap.
Yanlış hesap.
Mal oluyor yani.
Fakat ne oluyor? Yani biraz da yani matematik camiasında... Ya bu adam almalıydı falan gibi bir duygu var galiba. Yani Abel'i o yüzden verdiler demiyorum. Biz daha yaptığı kaç tane önemli şey var. Ama arada zaten Abel'e gelmeden, yani Abel'in parası böyle 5000 dolar falan değil. O da Nobel'e endeksli gibi yani o da 1 milyon dolar civarında bir şey. Ki bu da aldığı kaçıncı ödül?
550
yani.
Bin pound ben bunu
550 okudum. Bin pound, evet yani işte, evet. Ondan evvel aldığı bir sürü de ödül de var. Bundan sonra onların da mesela oradan önemli bir bağış şeye yaptı. Ali Nesin de matematikçi. Ali Nesin'in matematik köyüne. Yani söylesem herhalde bunda bir sakınca yok. 50 bin dolar mı ne verdi orada? Ödüllerden bir tanesi.
Bunu da sizden duymuştum.
Evet.
Langland programını, yani böyle bir şey basit nasıl anlatılır bilemiyorum ama çok evet. Kısaca bahsedebilir misiniz? Ben bugün notlarım arasına almıştım. Langland programı teorileri birleştiren teoriler üstü bir ilke.
Doğru.
Deniyor. Ve şöyle bir şey okudum. Matematiğin şu ana kadar birbirinden apayrı olduğu düşünülen iki
evet. Mesela eliptik eğriler diye bir şeyler var. Deniyor. Ondan sonra öbür tarafta otomorf fonksiyonlar diye bir şeyler var. Çok farklı gibi görünüyor. Mesela bunların arasında iki Japon matematikçi, onlar da gençken, Taniyama ve Shimura. Shimura da İlhan Ekeda'nın hocası. Bundan sonra bunların arasında bir çok spesifik bir ilişki olacağını söylüyorlar. Yani bu ilişkiler de şey demek oluyor. Burada şöyle bir neticenin burada karşılığı bu. Yani şurada bu oluyorsa burada da bunun olmasını beklersiniz. Bundan sonra fakat o da gene sanı. İspat edilmiyor uzun bir süre. Bundan sonra sonradan farkına varılıyor ki eğer bunu ispat edebilirseniz, bu Shimura Taniyama sanısını ispat edebilirseniz bu şeye bir anahtar olacak. Bu Fermat'ın bir son teoremi var. 350 senelik.
O kitabın kapağında Aito'yu gösterebilir miyiz?
Ha, tamam. Şimdi bu orada Fermat'ın resmi herhalde. Evet. 350 seneyi de geçti artık bu. Bu hakikaten hiç değilse herkesin takip edebileceği bir şey. Fermat aslında o sırada matematik diye bir meslek pek yok. Adam noter. Bundan sonra fakat matematik daha iyisi belli ki. Bundan sonra ve adam şöyle bir şey ortaya koyuyor. Yani şey biliniyor. X kare, X tam sayı, artı Y kare tam sayı, eşittir Z kare tam sayı. Böyle X, Y, Z bulabilir miyiz? Basit, çok iyi biliniyor. Mesela 3 kare, 9. Artı 4 kare, 16. 9 artı 16, 25, 5 kare. Bu matematik tarihinde, hatta teknoloji tarihinde bilinen bir şey. 90 dereceleri falan mesela Mısır'da falan nasıl yapıyorlarmış? İpin üzerinde 3 tane ilmik bu tarafta, 4 tane bu tarafta. Bundan sonra bunu çekiyorlar, mekiyorlar. 5 bu tarafa, 3 bu tarafa, 4 bu tarafa gelince tamam 90 dereceyi burada yakaladım. Bundan sonra ama Fermat'ın düşündüğü şey, peki bu kare değil de x küp artı y küp eşittir z küp gibi bir şey olabilir mi? Bundan sonra ve adam bir kitap okuyormuş o sırada. Aklını bir an kitabın kenarına bunu olamayacağına dair kareden ötesi olamaz. Küp, dört falan bir daha olmaz diye bunu çok güzel, çok basit bir ispatını buldum ama gene de tam buraya kenara sığmaz diyor. Ve 350 senede matematikler saç baş oluyorlar. Bu kadar basit ispatı ne olabilir diye. Ve 350 sene sonra Taniyama Shimura conjecture. Ondan sonra bir Alman matematikçinin bir katkıları var. Ondan sonra neydi adamın adı şimdi aklıma gelmeyecek. Ondan sonra Ken Ribet diye bir adam falan ortaya çıkıyor ki eğer bu gösterilirse bunun yan neticesi olarak da Fermat'ın bu çok basit fakat ispat edilmiş neticesi bir yan şey olarak, ürün olarak çıkacak. Peki orada da bir büyük anahtar ne? Büyük anahtar Langlands programında bu bağlantının nasıl yapılacağına dair bir şey var. Yani o da bu kitapta bir yerde vardı ama belki bu şeyler arasında çıkmadı. Neyse. Ve bunun da bir önemi oluyor çünkü bu hakikaten bu Andrew Wiles denen adam İngiliz. Adam çocukluğundan beri kafaya koymuş ben bunu ispat edeceğim. Ondan sonra ve oturuyor evinin çatı katısında boş zamanlarında 8 sene kimseye söylemeden bunu ispat etmeye çalışıyor ve sonunda ispat ediyor. Yani arasında bir ufak pürüz oluyor ama pürüzü de kendi öğrencisi, bir graduate öğrenci hallediyor. Daha da güzel oluyor. Ondan sonra ve burada da önemli bir şekilde Langlands'ın bu şeylerini, sanılarını kullanıyor. Ondan sonra Langlands'ın programı hakkında biraz şüpheyle yaklaşan anlaşanlı bir takım matematikçiler de ha burada bir şey var demeye başlıyorlar. Ve hakikaten de bir şey var çünkü arkasından 2008'de pardon kaçta 2000'de ve 2008'de ki Fields madalyaların Langlands'ın gene bir Langlands bunu söylemiş. Yani Fermat'ın Turing gibi bir şey olacak. Onu söylemiş. Tamam oluyor. Bundan sonra başka bir şey daha olacak diyor. Onu da Laforgue diye bir adam 2000 senesinde ispat ediyor. Bundan sonra 2010'da mıydı neydi? Buraya yazmıştım da. Evet pardon. Ha. Evet. Evet. 2002'de Laurent Laforgue, bu da bir Fransız matematikçi, şeyi ispat ediyor. Gene bir Langlands'ın bu programındaki bir bağlantıyı kullanarak bir başka önemli problemi hallediyor. Bundan sonra 2010'da bir başka enteresan bir şey. Bir Vietnam asıllı fakat Fransa'da eğitim görmüş. Şimdi de Amerika'da, University of Chicago'da benim doktorumu yaptığım yerde ama ben o matematikte, ben fizikteydim. Bundan sonra yani onların matematik bölümü fizik bölümünden çok daha iyidir. Bunu söyleyeyim. Bu Langlands'ın galiba da tam Bond'da konuştuğumuz sıralarda yaptığı bir şey var. Şeyi ispat ediyor. İspat etmeye çalışırken de bir karmaşık, kombinatorik bir şeye ihtiyacı var. Bir ilişkiler takımına. Bundan sonra ama şöyle olması lazım herhalde diyor. Ve matematikte bir teorem vardır. Teoremi ispat etmek istersiniz ama teoreme gidene kadar biraz zorsa teorem, bir ara teoremler vardır. Ona da lema denir. Bundan sonra onlar lemalar sanki teorem kadar önemli değil falan gibi bir şey. Bundan sonra o da temel lema, burada lazım olan temel bir lema diyor. Bundan sonra fakat o sırada ispat edemiyor. Ve hep birçok insanın düşündüğü Langlands programı ilgilenenler, ya işte bu kolay bir şey yapılır falan. Ama yapmaya çalışıyorlar, yapamıyorlar. Sonunda bu Vietnam asıllı adam çok parlak bir şekilde yapıyor. Bundan sonra o da yani Langlands programının çalıştığını, çerçevenin doğru olduğunu gösteren şeylerden bir tanesi.
Bir şey soracağım. Şimdi biz matematiğe çok yakın olmayan insan, ben sosyal bilimler kökenliyim. Çok yakın değilim açık konuşmak gerekirse matematiğe. Şimdi biz uzaktan bakan insanlar olarak böyle hep teorem görürüz. Evet. Öklit teorisi veya işte Gauss teorisi vesaire. Bu Langlands programı denmesinin sebebi.
Programı bu bir yani bir şey, dediğim gibi ilk önce insanlar, bir konuda çalışan insanlar akıllarına bir şeyler geliyor. Yani teoremler ilk önce ya acaba şu doğru mu diye birisinin aklına bir şey takılıyor. Bundan sonra bakıyorlar, bir deniyorlar. Özel bir takım hallerde falan çalışıyor mu? Başarılı oldukça ya bu herhalde genel olarak doğru ama genel olarak doğru matematikçiler için yeterli değil. Onlar istiyorlar ki bu deliksiz bir şekilde mantıklı bir ispatı olsun. Aksiyomlardan başlayıp ondan sonra bir akıl yürütmeyle bunun hiç şüpheye yer bırakmayacak bir şekilde doğru olduğunu göstermek. O zaman teorem oluyor. Bundan sonra ama yani bir bakıma yani teoremleri ispat etmekte de şeytanın aklına gelmiş şeyler yapıyorlar ve yani bazen devasa matematiksel yapılar inşa ediyorlar ki o bir teoremi ispat etmek için. Fakat yani esas ilham o sanılarda geliyor. Mesela şimdi şu anda matematiğin en büyük hala çözülmemiş bir problemi var. Riemann sanısı var. Tam sayılar hakkında gene. Langlands'ın programından belki o da bir şekilde çıkar.
Yani üzerinde çalışılıyor değil mi?
Evet evet yani.
Başka akademisyenler bütün bir
yani bunu yapan insan, bu Riemann şeyini ispat edebilen insan. Onun hakkında da yani şimdiye kadar yanlış olduğuna dair hiçbir şey yok. Nerede doğru olarak, ya şimdi bunu ispatını yapamadık ama doğru gibi kabul edip devam edelim dedikleri zaman çok önemli neticeler çıkıyor. Yani bu herhalde doğru. Ama doğruluğu bir matematikçiyi tam tatmin edecek şekilde kesin ispat edilmiş değil. Bundan sonra işte belki o da bu Langlands programındaki bir takım şeylerle ilgili büyük ihtimalle ama.
Sizin yanınızda bir kitap daha var. İsterseniz
evet,
biraz da
onlar evet,
konuşalım.
Evet, bu da şey.
Edward Frankel.
Frankel, evet. Bu da şey.
Aşk ve Matematik. Evet. Artık o kitabın kapağında görebilirsek.
Evet.
Aşk ve
Şeyde yok mu o şeyler arasında?
Var, var.
Var.
Tamam.
Ha.
İşte burada tamam, gördüğünüz tamam. gibi.
Şimdi bu da enteresan bir Rus matematikçi. kitabı oku, tavsiye ederim. Türkçe'ye de tercüme edildi. Bunun kitabı şu yönden de tavsiye ederim. Kitabın bir arka sözü var. Arka sözü de Türkçe, Langlands tarafından yazılmış.
Ekranda.
Hem Langlands'ın kendi hikayesini burada çok samimi bir şekilde anlatıyor. Hem de...
Ben yayına hazırlanırken okudum.
Evet.
Bayağı da etkilendim. Zaten kendisi yazmış bizzat.
Sanırım. Evet. Evet.
Ve
Türk okurlarına mektup.
Bayağı da duygusal bir şeyler de
çünkü,
var içerisinde.
Çünkü Langlands için de yani adamın hayatına bakınca bu genç bir adam. Dediğim gibi böyle bir çok zengin, kültürlü, entelektüel bir yerden gelmiyor ama şahsiyeti çok sağlam. Bir de çok bir dehası var. Matematikte deha adam. Yani hiç söyleyecek bir şey yok. Fakat yani dünyayı falan o kadar tanıyan bir adam değil. Merak ediyor. Yabancı diller öğreniyor falan filan ama Amerika dışına ilk çıkışı, Amerika kıtasının dışına ilk çıkışı kalkıp bu Ford Foundation parasıyla ODTÜ'de ders vermeye gelme hikayesi.
Ondan önce hiç çıkmamış.
Ondan evvel hiç çıkmamış. Yani İngiltere'ye de gitmemiş, Fransa'ya da gitmemiş falan filan. Ve o sırada da şimdi şeyde de hamburgerci var, Amerika'da da var, burada da var falan filan. Yani bir sürü şey birbirine artık yakın. O devirde, hele o devrin Ankara'sıyla Princeton arasında bir uçurum var. Yani gelişmişlik bakımından. Yani büyük bir kültürel değişim. Fakat şeyi anlatmıştı bize bir keresinde. Bunlar karı koca hayatlarında galiba ilk defa böyle uzun bir uçak yolculuğu mu yapacaklar? En azından deniz aşırı. Ondan sonra ve Ford Foundation bunlara şey parası veriyor. Birinci mevkide gitme. Birinci mevkide böyle bu kadar zengin insanlar falan filan. Panam o sırada yurt dışı Atlantik uçuşları falan böyle çok lüks bir şey. Yani şey etrafımızda kimler var falan, ne cins insanlar bunlar burada seyahat edenler falan diye bakıyorlar. Bir adam dikkatlerini çekiyor. Gümüşü, saçlı, çok iyi bir takım elbise falan filan. Ondan sonra diyorlar bu adam diplomat mı, banker mi, ne acaba falan filan. Neyse. Havaalanında Ankara'ya gelince herkes yoluna gidiyor. Sonra bir iki gün sonra Langlands ODTÜ'nün yolunu buluyor matematik bölümünü. Matematik bölümünde koridorda bu adama rastlıyor. O da Ford Foundation. Yine matematik bölümüne getirilen adamlardan biriymiş. Ondan da ders aldım.
Altın devri demeniz.
Evet.
Peki şeyi soracağım. Langlands'ın bilim
akademisi... Işte, evet şimdi şuna dönsek hatta. Şurada biraz. Bu Frankel yani işte bu Langlands bir takım şeylerini, Türkiye hikayelerini falan burada anlatıyor. Fakat bir takım fizikçiler de fizikte matematik, yani fiziğin her konusunda değil ama sicim teorisini falan duymuşsunuzdur. Oralarda yani matematiğin en ileri, hatta bazen icat edilmiş matematiği fizikçiler icat edip bir şeyler de matematikçiler daha öyle miymiş falan diyorlar. Ama daha bitti. Fizikçilerin de daha bilmediği bir sürü matematik var tabii. Ondan sonra bu Langlands programı acaba fizikte bir işe yarar mı? Ondan sonra bu bir sürü önemli matematikçinin düşündüğü bir şey. Bu Frankel de Rus asılları fakat sonra Amerika'ya gitmiş. Şimdi Berkeley'de. Ondan sonra Langlands programının fiziğe bir şekilde adapte edilebileceği, nasıl adapte edilebileceği hakkında bir takım fikirleri var. İşte bu kitapta Türkiye'de bilmiyorum yani şeyde çok takdir ediyorum. Böyle birileri alıyor, böyle bir kitabı alıyor, tercüme ediyor. Kaç satıyor bu kadar uğraştıktan sonra? Yani hakikaten alınlarını öpmek lazım. Yani herhalde bu işi kar için yapmıyorlar.
Aytu belki onu bir daha kapağa tekrar verebiliriz.
Biz evet.
Sohbetimize devam ederken.
Bu bir de bir film de yapmış bu adam. Gördüğünüz gibi çok yakışıklı falan da bir adam. Galiba filmde kendisi de romantik bir başrolde falan oynuyor.
sormuştum. Evet, Bilim pardon. Akademisi onursal üyesi olmasının hikayesi.
Evet, orada şey bir kere bir Türkiye Bilimler Akademisi ilk önce kuruldu. şeyde bunun kuruluşunda Erdal İnönü bir rol oynadı. Tosun Terzioğlu, Ali Alpar falan. Ondan sonra bu hakikaten dünyadaki bilim akademisi nasıl çalışıyor? Onlar model alınarak. Önemli olan da bunun hakikaten özerk olması lazım. Yani bir bilim insanları camiası önemli. Yani bizim bilim akademisinin de bir şeyi var. Dürüstlük, liyakat bundan sonra ve neydi bir tane? Bağımsızlık. Bundan sonra bir noktada işte bağımsızlık bizde pek hazmedilemiyor. Ondan sonra işte canım biz bu kadar oy aldık. Biz buraya üye koyamayacak mıyız yani falan. Bundan sonra siz böyle bildiğiniz mi okuyacaksınız falan. Biz buraya şu kadar üye koyacağız falan. Ve burada da bir takım yabancı bir Rus fizikçisi mi matematikçisi mi şey demişti. Ya dedi, Stalin Rus Bilim Akademisi ki 250 yıllık bir yer. Rus Bilim Akademisi'nden bazı insanları kurşuna dizdi ama bir zaman bir üye tayin etmedi oraya. Yani bir fark var. Neyse, bir grup bilim, ilk bu Türkiye Bilimler Akademisi TÜBA üyesi tamam dediler. O zaman biz buradan istifa edelim. Bir tane dernek kuralım. Bundan sonra yani biz kendimiz şey, tamamıyla bu liyakata dayanan bir şey organizasyon yapmak
hangi
istiyoruz.
Hangi yıl oluyor bu arada?
Bu neyle oldu? Bu yine tam tarihini kesin 2005 civarları falan diyeceğim ben. Yani 2005'i biraz geçti. 2005. Yani 2010 öncesi ama
2005
yani,
sonrası 2010.
Yani o arada bir şey.
Langlands'a gelirsek
şey o kurulunca da bu bir dernek. O yüzden biz akademi bilim akademisi ama yani Türk yasalarına göre bir dernek. Bu derneğe de derneğin uyması gereken bir kurallar var. Yabancı Türk vatandaşı olmayan birisi böyle bir derneğe üye olamıyor. Ama onursal üye olabiliyor. Ondan sonra benim de ilk aklıma gelenlerden birisi oldu. Sordum ona. Üye olmayı kabul eder misiniz? Tabii dedi yani. Büyük memnuniyetle. Ve
Üye oldu.
Üye oldu ve gelip yani bu yaz belki gene bir gelebilir. Bilmiyorum.
Belki bizi izliyordur.
Efendim?
Belki bizi izliyordur. Türkçe biliyor çünkü neden.
Ha evet
saat
yani.
Saat farkından dolayı
evet,
belki izlemiyordur.
Evet tabii. Saat farkından dolayı.
Süremizin sonuna geldik. Son, tamam. Son bir soru daha soracağım. Langlands Türkiye ve Türkler hakkında ne düşünüyordu? Yani sizin şu özelliğiniz iyi de bazı şöyle aksayan yönleriniz var. Akademide olsun, genel olarak olsun.
Ha.
Nasıl bir izlenime sahipti Türkiye?
Yani pek şey, nasıl söyleyeyim? Herhalde yani bir şey, siz adam olmazsınız, şu bu falan gibi bir şey şikayet ettiğini kesinlikle duymadım. O tipte bir adam değil. Yani genelde gayet olumlu şeyler besliyor. Ama bir eksiklik falan muhakkak görüyordur adam. Yani dünyanın en yüksek standartlarını içerisinde yaşayan bir adam, entelektüel standartları da, hayat standartları, şu bu çevresindeki insanlar. Yani buradaki bir takım şeyleri karşılaştırınca buranın o seviyeden altında birçok yönden çıkacağı aşikar. Ama hiçbir zaman şikayet ettiğini duymadım. Tersine şeyleri işte, Türkleri falan desteklemek herhangi bir şekilde. Ondan sonra Türk edebiyatına bir ilgisi var. Dediğim gibi ben ona bir takım kitaplar tavsiye ettim. Ondan sonra gitti kendisi kitaplar buldu, okudu. Ondan sonra işte bir Eza Gürsel Üssü kurulmuştu. Bundan sonra orada ilk hevesi biz şunu yapacağız, bunu yapacağız falan yapıyorduk. Biraz o başta biraz yani biraz fazla iddialı değil misiniz başta falan gibi dedi. Sonra yaptığımız bazı şeyler o da beğendi. Oraya da katkıda bulundu. O Feza Gürsel Enstitüsü'nün denetim kuruluna geldi. Orada rapor yazdı bizim için falan filan. Fakat o da işte yani nasıl TÜBİTAK'a müdahale edilip eski halinde çalışması haline getirildiyse Feza Gürsel Enstitüsü'nün başına aynı şey geldi.
Anladım. Sohbet güzel ama maalesef sürümüzün tamam, sonuna tabii. geldik. Hatta biraz da açtık galiba. Ben Langland'ın Türkçe, nasıl Türkçe konuştuğunu hiç duymadım ama bizzat kendi yazdığı metin buysa gayet iyi gözüküyor Türkçesi.
Evet.
Bilir. Belki de biraz Türkiye'ye elden... gelir. Buraya bu stüdyoya
evet, gelip evet, belki de. Evet.
Çok teşekkür ederiz.
Rica ederim. Benim için zevk yani bilmiyorum insanlar için birçok yönden ben kendimi bir yönden tatmin olmuyorum. Çünkü adamın esas yaptığını ben bunca senedir adamı tanıyorum. Epey matematik biliyorum, epey fizik biliyorum. Ama yani birçok matematikçi gibi ben de bunun çok azından anlayabiliyorum.
Peki, çok yani, teşekkür ederiz.
Rica ederim. Için.
Evet, bugün büyük bir matematikçiyi Robert Langlands'ı ve onun Türkiye ile olan bağını konuştuk. Birebir kendisini tanıyan birisiyle konuştuk. Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi ve Bilim Akademisi üyesi Profesör Doktor Cihan Saçlıoğlu'yla kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bizi izlediğiniz için de size teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.